Bismillahirrahmanirrahim. Darun hadisler, yani hadis yurtları, hadis memleketleri, hadis ilmiyle çok uğraşan şehirler, hadisin kaynağı olan şehirler, Medine gibi hadis kaynağı ve muhaddislerin de ünvanları nelerdir? Mesela 6. yüzyılda, yani hicri olarak, yani 6. yüzyılda Dimeşk, yani Şam'da Nuriye Medresesi meydana getirilmiştir. Böyle hadis medreseleri, yani tarihimizde bunlar da var. Yani Allah Azze ve Celle bu ümmete böyle hadis medreseleri meydana getirmeyi nasip etmiş. Tabi bunlar önemli hizmetler yapmışlar. Bunun dışında tabi bu meşhur olan bu Nuriye Medresesi meşhur, ama meşhur olmayan başka medreseler de kurulmuştur. Fakat bunlar da ekseri de çok uzun sürmemiştir, bunların ömürleri. Çünkü fıkıh ilmi gibi devamlılığı yoktur hadis ilminin. Çünkü hadisler toplanmış, iş bitmiş. Yani daha sonrasında ne yapılabilir? Yapılacak olan şey hadisleri işte tekrar tahkik etmek. Efendim, onlara yeniden şerhler yazmak. Şerhe şerh yazmak. Açıklamaya bir açıklama daha. Şerhin şerhlerini yazmak. Tasnifler, yeni tasnifler yapmak gibi bir takım işler yapılabilir. Başka da bir şey yapılamaz. Yani ravi neyse belli, hadis neyse belli. Yani ondan sonra yapacağın bir şey yok. Yeni bir hadis bulamazsın yani. O güne kadar, yani işte etba'u tabi'in dönemlerine kadar, yani aşağı yukarı işte 200 sene, 250 sene kadar, o dönemde ne kadar toplanmışsa, kitaplara geçmişse o. Dolayısıyla yani 500 sene sonraki bir medrese, 600 sene sonraki bir Nuriye Medresesi ne yapacak yani? Ancak hadis öğretecektir. Bazı belki yeni tahkikler yapacaktır. Yeni tasnifler yapacaktır. Ama mesela bir fıkıh ilmi gibi yeni meseleler çıkıp da onlara fetvalar, yeni fetvalar verecek değil. Veya işte fıkıh ilmiyle Şeyhülislam olunuyor, müftü olunuyor. Millet soru soruyor, onlara cevaplar verilmesi gerekiyor. Bu tarzda bir makam da olamıyordu hadis ilmiyle uğraşanlar için. Yani fıkıhla uğraşan Şeyhülislam oluyor, müftü oluyor vesaire oluyor. Hakim oluyor mahkemede, kadı oluyor. Hadisle uğraşan böyle bir şey olmuyor. Bunların da aslında bu da bir sebep olmuştur. Yani hadis, o darul hadislerin, hadis şehirlerinde hadis ilminin zayıflaması, hadis medreselerinin azalması da, bunlar da etkili olmuştur. Yani aslında demek ki bir ilmi muhafaza etmek için onun kullanılacağı alanları çoğaltmak gerekiyor. Mesela bugün diyelim ki devlet, ziraat mühendisleri hep işsiz kalınca, bir sürü mühendis çeşidi işsiz de, hani ziraatın bölümleri çoktur, o yüzden de orada işsiz daha çoktur. Ne yapıyor devlet? Mesela gerek gıda mühendislerine, gerekse mesela ziraatın gıda bölümüne bazı hakları tanıyor mesela. Diyor ki maksat iş bulsunlar, yani bunlar bir ekmek yesinler. Mesela bütün fırınlar işte böyle bir mühendis tarafından kontrol edilecek. Bakayım sağlık şartlarına uygun mu değil mi? Mühendis ne oraya gider, ne bakar, ne de anlar. Ama işte ayda bir defa gidecek, şöyle bir bakacak, laf olsun. Maksat mühendise bir maaş. Mesela her fırın diyelim ki 50 milyon mesela mühendise para verecek. Mesela o mühendisler diyelim ki 20 tane fırınla böyle anlaşırsa, İşte ayda 1 milyar bir gelir olacak kendisine mesela. Yani devlet ne yapıyor? O ilim ölmesin, o mühendisler de işsiz kalmasın. Bu kadar okul okuduk bir şey yaramadı demesinler diye onlara bir böyle bir şey yapıyor. Yani o fırınların o mühendislerden mühendislerin imzasıyla çalışabileceğini söylüyor. Aslında mühendis oraya gittiği bile yok. Aynı şekilde bir sürü ilim dalları böyle. Yani mesela diyelim ki kreş. Kreşlerde çalışanların çoğu kreş bölüm mezunu değil. Normal bir kadın, işsiz bir kadın, fakir bir kadın orada gelmiş çalışıyor. Ama orada bir tane kreş hocasının imzası lazım. O orada çalışıyormuş gibi görünüyor. Aslında orada çalışmıyor, eğitim falan verdiği de yok yani. Yani bu özel lüks kreşler dışında diğer normal kreşlerin birçoğunda öyle normal insanlar çalışıyor. Ama birinin imza yetkisi var, o oradaymış gibi gösteriyor. Bunun gibi devlet böyle şartlar koşuyor ki maksat o ilim araya gitmesin ve o mezunlar da boş kalmasın. Şimdi böyle bir şey düşünmek lazımmış demek ki, yani bu darul hadislerin ayakta kalması için, medreselerin ayakta kalması için. Mesela diyelim ki fıkıh okuyanlar müftü oluyorsa, kadi oluyorsa, şeyhülislam oluyorsa filan böyle bir makama geliyorsa, mesela hadisçiler de buna benzer, bunlara bir takım iş kapıları açmak lazımmış yani. Çünkü adam ömrünü veriyor ama ondan sonra acından ölüyor. Ya sonuçta bu insan bir ekmek yiyecek. Evet, bunu yapanlar hep Allah için yaptılar, cennet için yaptılar, hadisleri korumak için yaptılar ama sonraki nesiller böyle değil. Zaten onlar muhaddis de değil. Ya da ravi değil en azından. Yani muhaddis belki olsa bile ravi değil, yani kendisi şeyh değil, yani hadisi alan, gidip raviyi bulan, ondan alan kişi değil zaten. Yani birkaç asır sonraki nesil. Zaten o defter dürülmüş, kapanmış. Kitaplarda da hadisleri mevcut. Şimdi bu adam bu hadisleri öğreniyor sadece, başka bir şey yapamıyor. Onun için bunlara aslında bu medreseler, hadis medreselerinin bir takım böyle yani kapanmamaları için, halkın onlara başvurması için bir takım şeyler yapılmalı, bir önlem alınmalıydı. O yapılmadığından dolayı bu ilimler biraz zayıfladı. Evet. Muhaddislere, hadisle uğraşanlara daha doğrusu çeşitli isimler verildi. Mesela bunlardan birisi müsnit. Müsnit Arapçada isnat eden demek. Yani mesela Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Hasan'dan, Hasan Hüseyin'den duymuş. İsnat şu şundan, şu şundan. Yani bu buna isnat ediyor. Bundan duydum diyor. O ona isnat ediyor. Ben ondan duydum diyor. İsnat birisinin, yani birisine o duyduğu şeyi dayandırması yani. Ona isnat etmesi. Yani mesela bu sözü bana isnat ediyorlar, halbuki bu söz bana ait değil gibi. Mesela bu cümleyi böyle kullanırız. Bu kelimeyi biz böyle kullanırız Türkçe'de. İsnat bu yani. Bir şeyi bir şeye dayan, bir kimseye dayandırmak. Bana isnat ediliyor. Yani bana dayandırılıyor bu cümle. Halbuki bu cümle benim cümlem değil deriz mesela. İşte böyle dayandıran müsnit, yani diyor ki ben filandan duydum, ona dayandırıyor yani söylediği şeyi, hadisi. Bunlara müsnit deniyor. Bunlar alim olması gerekmez. Bu normal bir ravi yani bu. Ravi diyor ben filandan duydum, o kadar. Bu bir şey bilmesine de gerek yok yani bunu. Bunlara müsnit deniyor. Muhaddis ise tabii ki müsnitten üstündür. Muhaddis alimdir. Şimdi biz muhaddisi genel olarak kullanıyoruz. Hangi seviyede olursa olsun ilmi seviyesi, hadis alimi ise yani hangi seviye derken yani alim seviyesinde ise yani muhaddis deniyor. Ama hafız seviyesinde de olsa muhaddis deniyor. Aşağıda da olsa muhaddis deniyor. Yani hadisle uğraşan ilim adamı manasında şimdi muhaddis deniyor. Ama aslında muhaddis elbette ki müsnitten üstündür ama hafızdan da aşağıdadır. Arada bir yerdedir kendisi. senetleri bilen, illetleri bilen, yani hadisin senedini biliyor. Kim kimden, o da kimden, o da kimden rivayette bulunuyor. Senet bu. Zincir yani. O senedi biliyor. O senetteki problemli noktaları biliyor. İlletlerini. Gerek hadisin metnindeki illeti, gerekse rivayet zincirindeki illeti biliyor. Yani mesela Ahmet Mehmet'ten duymuş gibi anlatıyor ama aslında Ahmet Mehmet'i görmemiş. Hemen anlayabiliyor yani. Bu bunu görmedi aslında. Bu öldüğünde öbür daha yeni doğmuştu. Ya da mesela bunlar hiçbir zaman aynı şehirde bulunmamıştı. Nereden bunu gördü de yani öğrendi? Anlıyor hemen yani, muhaddis hemen anlar. Burada bir illet var, bir problem var yani, bu böyle değil aslında bu. Bunları bilebilecek seviyede. Ravileri tanıyor. Usul hadis ilmini biliyor. Yani hangi isnat sağlamdır, hangisi yüksektir, alidir, hangisi aşağıdır, nazil isnattır. Bunları biliyor. Hadis kitaplarının hepsini biliyor. Müsned gibi, Kütüb-i Sitte gibi hadis kitaplarını, Muvatta gibi, Darimi'nin Sünen'i gibi, gerek birinci, gerek ikinci, gerek üçüncü derecede hadis kitaplarının hepsini biliyor. Böylece bunlara muhaddis deniyor. Böyle olanlara. Yani kritik yapabiliyor yani. Bu hadis şundan dolayı zayıftır. Şudur, budur diyebiliyor. Hafıza gelince, hafız tabii ki muhaddisten de üstündür. Hem bunları biliyor hafız, hem de ezbere, çok hadis ezbere biliyor. Yani muhaddis çok fazla hadis ezbere bilmeyebilir. Ama işin ilmini bilir. Ezberlememiştir ama işin ilmini bilmektedir. Nereye bakacağını bilmektedir. Hafız ise bunları da bildiği gibi aynı zamanda o hadisin başka varyantları varsa onları ezbere bilir. Yani hadis mesela birkaç çeşit gelmiş. Birkaç raviden mesela birkaç çeşit gelmiş. Onları başka tariklerini biliyor yani hadisin. Başka varyantlarını biliyor. Ondan sonra bu hadisleri tahkik edebiliyor ve rivayet silsileleri arasındaki farkları görüyor. Hangi silsile daha sağlamdır, değildir filan. Bunları biliyor. Ve sünnetleri ezbere biliyor. Hadisleri de ezbere biliyor. Yani biz zaten daha evvel hadisle sünnet kelimesinin aynı manada kullanılabileceğini söylemiştik de. Burada sünnet derken daha çok neyi kastediyorduk hatırlarsanız? Ya Allah Resulü'nün fiilleri. Tabi hadis dendiği zaman hepsi, fiil, söz, takrir, hepsi içine giriyor idi veya sıfatları. Yani bu hafız hepsini biliyor yani, ezbere biliyor. O yüzden mesela hafızlar tabirler arasındaki farkı da bilirler. Yani mesela filan-ı hucce, filan kişi mesela hüccettir. Yani hadiste hüccettir. Filan-ı sika, filan mesela sikadır, güvenilirdir. Filan bilmem nedir mesela, filan daifdir mesela, filan vasattır. Mesela onda bir zararı yok, la be'se bih mesela. Onda bir zararı yok ya, idare eder gibi mesela. Bu gibi raviler hakkındaki bu gibi ifadeleri de anlar. Yani bunun kimler için kullanılır bu ifadeler? Hemen anlar onu. Ve hadiste mesela bir kelime icabında yanlışlıkla söylenmiştir. Hemen hisseder. Çok hadis ezbere bildiği için o hadisteki o kelimenin ravinin hatası olduğunu anlar. Hadisin asıl metninde onun olmadığını, çünkü başka rivayetler biliyor, çünkü hafız olduğu için. Hafızul Kur'an değil ha bu hafız, yani hadis hafızı. Zaten mutlak manada eskiden hafız dendiğinde akla Kur'an hafızı gelmezdi. Hadis hafızı gelirdi akla. Sonradan Kur'an hafızı için de kullanılır oldu. Yani çünkü o kolaydır Kur'an hafızı olmak. Hadis hafızı olmak çok zordur. Yani şu an mesela şu anda bile dünya bu kadar bozulmuş olduğu halde, bu kadar İslami ilimlerden uzak olduğumuz halde, bu kadar şuursuz olduğumuz halde, şu anda bile dünyada belki 1 milyon tane hafız vardır yani. Kur'an hafızı. Ama kaç tane hadis hafızı vardır? Bir elin parmakları kadar çıkmaz yani. Yani Kur'an çünkü bir cilt bir kitaptır. Ve ezberi de kolaydır. Çünkü Allah'ın kelamıdır. Mucizevidir. Ezberi kolaydır. Ama hadis öyle değildir. Ondan dolayı hadis hafızı çok azdır. Şu anda belki de dünyada hiç yoktur yani. Çünkü bazıları 500 bin hadisi bilmesi gerekir diyor hafız sayılması için. Çok yani büyük rakamlar söyleniyor. 20 bin diyen de var. Önemli olan şu. Bu hafızlar çok hadis bildikleri için o hadisin metninde geçen bir fazla bir kelime varsa onun raviye ait olduğunu anlar hemen. Der ki ravi burada bu kendiliğinden bunu katmış yani hadisin içerisine. Anlıyor yani. O ifadenin Resulullah'a ait olamayacağını anlıyor yani. Nasıl anlıyor? Mesela diyelim ki beni çok iyi tanıyan birisi mesela ben şu lafı demiş miyim dememiş miyim tahmin edebilir. Aynen öyle bu hafızlar, bu muhaddisler Resulullah onu der mi demez mi anlıyor yani. Sanki artık Resulullah'ın hadislerini ezberleye ezberleye sanki onunla arkadaş olmuş gibi. Hem başka varyantlarını biliyor hadisin. O diğer rivayetlerinde böyle geçmiyor. Onu biliyor. Hem de o kelimeyi Resulullah'a onu der mi demez mi hissediyor yani. Yani evet bir hafız ben böyle hissediyorum. Bu hadis bence sahih değil. Benim hislerime göre bu hadis şazdır. Benim hislerime göre hadis mürseldir. Benim hislerime göre hadis mukatidir veya muttasıldır demez. Kurallar var, bu işin ilmi var, ona göre söyler. Ama bunun yanında bir de hisleri de vardır yani. O kadar ömrünü verince tabiatıyla öyle artık his oluşuyor. Bu da insana verilen ayrı bir özelliktir. İnsan bilgisayar değil ki yani. Sonuçta insanın hisleri de var yani. Bir şeye konsantre oldun mu, ömrünü ona verdin mi, artık başkalarının anlayamadığı noktaları anlayabiliyorsun. Bunu anlamak çok zor değil. Öyle değil mi? Yani bu bir gerçektir. Bu gerçeği her insan anlayabilir. İşte hafız böyle bir insan yani. Hem işin ilmini biliyor hem de artık onda meleke hasıl olmuş. Artık duyduğu kelime Resulullah'ın kokusu var mı yok mu o kelimenin içerisinde? Onu da artık hissediyor yani. Kokluyor adeta. Şimdi kokluyor deyince yani hadislerin bir ilmi yok, kriterleri yok, böyle işte tahmini, haşa böyle bir şey değil. Bir sürü işte bu kitaplar niye yazılmış yani? Tabii ki bunun şartları şurtları var. Ama bir de koklama olayı da var. O nebevi koku, o güzelim, o Muhammedi esansı da hissediyor yani muhaddisler, hafızlar. Bu kadarcık da Allah'ın onlara bir ikramıdır yani, bu da olsun yani. Bunu da hesaba katmak lazım. Mesela hadisin içine bir kelime mesela katılmış, idrac edilmiş yani girdirilmiş. Hemen anlar yani bu kelime hadisin aslından değil. Ravi orada mesela şüphe etmiş. Anlar bunları. Mesela Ahmed İbn Hanbel gibi. Ahmed İbn Hanbel bazı rivayetlerde yani 600 bin 750 bin çeşitli rivayetler var hadis ezbere bildiği söyleniyor. Mesela Yahya bin Ma'in aynı şekilde 600 bin hadisi diyor kendi elimle yazdım. ve 114 kitaplık bırakmış öldüğü zaman. Her kitaplıkta kaç tane hadis varsa, kaç kitap varsa artık onu söylemiyor ama 114 kitaplık bırakıyor. Tabii ki her hadis, yani her kitap hadislerle dolu. Toplam 600 bin hadisi kendi ellerimle yazdım diyor. Mesela yine İbn Ukta mesela 400 bin hadis 4 kardeşe yazdırmış. Her birine 100 bin hadis. Onlar artık yıllarca tabi onun yanında kalmışlar. Yıllarca yanında, her gün gitmişler yanına, ona hadis dinlemişler. Her birisi 100 bin hadis yazmış. Ondan sonra artık hocam demişler, bize müsaade, biz gitsek artık demişler. Yıllar sürmüş tabi. Yaşlanmışlar belki onun yanında. Demişler bize müsaade, biz artık gidebilir miyiz yani? Demiş ki siz ne biçim adamsınız ya? Ben demiş evvelden her birinden 100 bin hadis yazmadan bırakmazdım. Ben kendi şeyhlerimden, şeyh yani burada tarikat şeyhi değil, şeyh kelimesi Arapçada alim ve yaşlı gibi manalarda kullanılır. Hadis ilminde de hadis şeyhi yani onu söyleyen kişi. Yani mesela sen kimden hadisi alıyorsan o senin şeyhin oluyor. Diyor ki ben sizin gibiyken diye böyle hadis öğrenirken birinden bir hadis şeyhi buldum mu ondan 100 bin hadis yazmadan onun peşini bırakmazdım diyor. Demişler hocam biz de zaten senden 400 bin hadis yazdık demişler. Yani her bir kardeş 100 bin hadis yazdık senden demişler. Yani biz de az yazmadık, hadi müsaade et de gidelim demişler yani. Yani mübarekler böyle yüz binlerce hadis ezberliyorlar, yazıyorlar. Tabi bunların hepsi sahih değil. Bir kısmı zayıf ama hadis yani sonuçta. Bazıları da ezberliyor, ondan sonra da metni yırtıp atıyor. Yani buna güvenir kalırım, ezberim zayıflar, nasılsa orada yazıyor, gider bakarım diye düşünürüm. İyisi mi bunu atayım ki tam ezberleyeyim. Böyle böyle yapanlar da olmuş yani. Yazdığı o kadar hadisi imha etmiş, ezberinden naklediyormuş. Şimdi tabii bu zaman insanda böyle bir hafıza yok. O günün insanları nasıl böyle bu kadar güçlü bir hafızaları vardı? Çünkü ne televizyon seyrediyorlardı, ne bizim kadar mektep gördüler. Bir sürü coğrafya ile ilgili bilgiler, matematik, fizik, kimya, bir sürü şey. Kafalar, hard diskleri boştu yani. Hard disk boş ama en önemlisi takva yaşıyorlar, haram görmüyorlar, haram yemiyorlar. Anaları babaları da muttaki insanlar. Ve o günde böyle ses yok, gürültü yok, kafa karıştırıcı şeyler yok. Böyle çekti, senetti, bağkurdu, sigortaydı, bankaydı, postaneydi, telefon parası, elektrik parası. Böyle bir şey de yok yani. Kafa net. Çöl havası temiz, oksijen de temiz. Yani bugün hava da kirli yani. İçtiğimiz su da, yediklerimiz de hep hormonlu falan. Bunların hepsi gerek takva olmaması bu asırda, gerek haramların çok olması, gerek televizyon vesaire gibi kafa karıştıran şeylerin çokluğu. Yollarda bile yürürken mesela ister istemez 1000 tane yazı okuyorsun. Mağaza isimleri. Hard diske giriyor bunlar. İnsanda ne biçim bir hard disk varsa bu kadar giriyor kafaya, ama neyse ki bunlar uzun süreli hafızaya atılmıyor. Kısa süreli hafızada geri gidiyor bunlar bir taraftan. Hafıza boşaltılıyor. Eğer hepsi kafada kalsa zaten kafayı yeriz. Yani eskiden böyle değil. Eskiden böyle değil. Eskiden böyle ne yazı var, ne dükkan var, ne mağaza var, ne televizyon var, ne ses var. İncin top oynuyor gibi akşam oldu mu sessizliği, kafa sakin, duru bir kafa, akşam erken yatıyor, sabah erken kalkıyor, dinç, yani akıllar berrak, dinç yani. Çok şeyle uğraşmıyor, çok derdi de yok yani. Bir kuru ekmek buldu mu mutlu, tamam. Ondan sonra kafasını veriyor ilme. Bugün insanın gözü doymuyor. Şunu da alayım, bunu da alayım, elbise alayım, buzdolabını değiştireyim, televizyonu değiştireyim, taksiyi değiştireyim. Bu kadar çok kafa karışık olunca hafıza zayıflıyor. Mesela diyelim bir televizyon seyrederken kitap okursan aklında ne kalır ki? Mesela sesli bir ortamda kitap okursan aklından ne kalacak yani? Yani erken yatıp erken kalkmak gibi bizim hiç yapamadığımız, böyle gecelere kadar ders yapınca erken yatmak pek mümkün değil artık. Geceleri hani erken yatmak sünnettir deyip erken yatmaya kalksa hizmetler duracak yani. Herkes erken yatmaya kalksa hizmetler biter yani. Çünkü erkeklerin hepsi gündüzleyin çalışıyor. Ancak akşamını bulabiliyoruz insanların. Gündüzleyin konuşamıyoruz ki. Bunların hepsi önemli faktörler. Yani o günkü insanların hıfzının güçlü olmasında çok önemli. Yani 500 bin hadis bilmesi gerekir diyenler var. İşte 20 bin hadis bilmesi gerekir diyenler var. Şimdi niye böyle büyük farklar var arada? Yani 500 bin nerede? 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin nerede? 500 bin diyenler her hadisi kastediyor. 20 bin, 30 bin, 50 bin gibi böyle küçük rakamlar söyleyenler. Tabii onlara göre küçük yani. Bize göre böyle bir şey çok çok büyük de. Yani onlara göre küçük oluyor 20 bin, 30 bin, 50 bin. Böyle küçük rakamlar söyleyenler sahih hadisleri kastediyor. Yani hafız saymam için diyor bir hadisçiyi, hafız saymam için en az 20 bin hadis, sahih hadis ezbere bilecek. Mesela İmam Bukhari rahimahullah diyor ki ben 100 bin sahih hadis ezbere biliyorum. 200 bin de sahih olmayan hadis ezbere biliyorum. Şimdi hadisin lafzen rivayeti şart mıdır? Yani hadis mana olarak rivayet edilir mi? Yoksa lafız olarak kelime kelime, motomot, Kur'an-ı Kerim gibi aynen kelime kelime rivayet etmek şart mıdır? Eskiden yani ilk dönem Müslümanları, sahabe, tabi'in dönemlerinde lafız olarak naklediyorlardı birçokları. Daha hassastılar. Mana olarak nakil çok sağlıklı görülmüyordu. Çünkü o dönemde henüz bu mümkündü. Yani lafız olarak nakil mümkündü. Ama daha sonraki dönemde bu zorlaştı. Artık mana olarak rivayet gerekli olmaya başladı. Çünkü biz mana olarak rivayeti caiz görmeyecek olsak bu durumda çok hadislerde mahrum kalacaktık. Çünkü insanın aynen böyle motomot ezberlemesi pek mümkün değil. Allah Resulü'nün yani bunu söylediğini düşünüyorlardı. Yani lafız olarak nakli uygun gördüğünü böyle inanıyorlardı ilk devir Müslümanları. Çünkü Allah Resulü bir hadiste ne buyuruyor? Bir hadis duyup da onu tıpkı duyduğu gibi rivayet eden diyor. Yani kelime kelime demek istiyor. Lafzı koruyarak. Hadis duyup da onu duyduğu gibi rivayet eden kimsenin yüzünü Allah ak etsin. Allah onun yüzünü nurlandırsın. Çünkü kendine hadis nakledilen nice kimseler var ki hadis naklediliyor kendisine, kendisi nakletmiyor. Kendisi hadisi alıyor birinden, o hadisi söyleyenden daha iyi anlar diyor hadisi. Hadis, nice kimseler var ki hadis kendisine gelmiştir, nakledilmiştir. o hadisi söyleyenden daha iyi anlamaktadır. Yani Efendimiz burada şunu demek istiyor, yani aynen söyleyin. Çünkü sizden sonraki, sizden daha iyi anlayan birisi olabilir. Belki de sen iyi anlamamışsın hadisi. Ama sen aynen söylersen, belki bir alime rastlar, o hadisi çok daha iyi anlar. Ama sen kendine göre anladığın gibi söylersen, belki de anlayamamışsın. O zaman alimleri de şaşırtırsın. Onlar da yanlış, senin yüzüne yanlış fetva verirler. Onun için bu hadise dayanarak ilk devir Müslümanları hadisi mana olarak nakli uygun görmüyorlardı. Genellikle lafız olarak da lafzen rivayeti yani doğru görüyorlardı. Mesela Allah Resulü Bera bin Azib'e bir hadis öğretmiş. Yani şu duayı oku geceleyin diye hadis öğretiyor. Hadisin metninde nebiyike kelimesi geçiyor ve senin nebiyin, yani ey Rabbim senin nebiyin. O da yani ha nebi ha resul fark etmez diye ve resulike diyor. Hadisi söylerken peygamberimize ezberledikten sonra ona tekrar ederken ve resulike deyince Efendimiz diyor ki hayır ben nebiyike dedim ben sana. Halbuki resul da aynı, nebi de aynı. Aynı derken yani ikisi de peygamber. Arada fark var da ama peygamberimiz zaten resuldür aynı zamanda. Yani nebi olduğu gibi resuldür de. Her resul nebidir zaten ama her nebi resul değildir. Resul daha üst makamdır yani. Peygamberimiz zaten nebidir hem de resuldür. Dolayısıyla resul deseydi de olurdu. Ama Efendimiz ona hassas olması gerektiğini öğretmek için böyle kendi kafana göre benim kelimelerimi değiştirme demiş olmak için diyor ben sana öyle öğretmedim. Ben sana ve nebiyike diye öğrettim. Resulüke demedim. Doğru söyle diyor. Benden duyduğun gibi söyle. Şimdi buna dayanıyorlar. Bakın diyorlar peygamberimiz aslında farkı yok. Yani Resulüke nebiyike fark etmez ama buna bile dikkat etti. Demek ki lafız olarak rivayet gerekir. Çünkü belki oradaki bir inceliği belki sonra bir alim anlayacak yani. Neden Efendimiz öyle dedi yani. Olur ya ravi icabında alim değildir ama anlayamaz ama alim onu anlar, oradaki farkı görür. Bununla ilgili şöyle bir mesele var. Yani bununla ilgili değil de daha doğrusu genel olarak yani bu hadislerin mana olarak nakli caiz mi değil mi? Lafız olarak nakil şart mı? Bununla ilgili Muhammed Avvame'nin bir kitabı da var. O kitapta şöyle bir misal veriyor. Bir hadiste Efendimiz buyurmuş ki namaza ezan okunduğu zaman namaza giderken koşmayın. Camiye giderken ağır ağır adımlarla vakarlı vakarlı yürüyün. Sonra kavuştuğunuz yerde imama tabi olun. İmam selam verdikten sonra siz kalkın namazı tamamlayın. Bir rivayette bir ravi böyle rivayet ediyor. Bir ravi de kaza edin diye rivayet ediyor. Kalkın sonra namazı kaza edin. Yani kılmadığınız ilk rekatları. İki rivayet var. Birinde tamamlayın, birinde kaza edin diyor. Şimdi burada ravinin ilmi önemli. Ravinin Arapça iyi bilmesi. Tamamlayınla kaza edin arasındaki farkı görecek bir zekaya sahip olması. O yüzden mesela İmam-ı Azam gibi bazı müştehitler diyor ki mana ile nakil caizdir ama manayı anlayacak bir alim olması şartıyla. Manayı anlayabilecek birisi olacak. Lugatı iyi bilecek, Arapçayı iyi bilecek, sarf nahvi bilecek, irabı bilecek, yani kelimenin son harekeleri özellikle Arapçada çok önemli. Kelimenin son harekesine göre mana değişir çünkü. Kelimenin son harekesini bilecek. Çünkü Arapçada zaten hareke yok. Yani söylerken harekeli konuşuyoruz mecburen. Ama yazımda hareke yok yani. Şimdi o mesela şifahen söylüyor. Bunu söylerken o harekeler doğru söyleyecek. Yani alim olacak. Benim diyor ondan almam için mana ile söylediğinde, almam için, kabul etmem için alim olması şartı vardır diyor. Şimdi mesela bu söylemiş olduğum hadiste tamamlayın ile kaza edin arasında fark var tabii ki. İşte Hanefilerle Şafiler arasında bu hadisin bu iki rivayet şeklinden dolayı ihtilaf olmuştur. Mesela Hanefi mezhebinde sonradan kalkıp kıldığınız rekat, imam selam verdikten sonra sizin kalkıp da kıldığınız o rekat ilk rekat sayılır. Hanefi'de. Dolayısıyla kaza edin rivayetini esas alıyor. Çünkü onu rivayet eden ravi daha alimdi diyor Hanefiler. Kelimenin farkını anlayacak bir zekası var, ilmi var. Öbür rivayeti rivayet eden ravi bunun gibi zeki ve ilim sahibi değil diyorlar. Bu anlamıyor, tamamlayın diyor, kendi kafasından söylüyor. Yani tamamlayın dediği zaman bana mana başka, kaza edin derse mana başka. Kaza edin dediği zaman ne olur? O zaman o ilk rekat, o yani kendi başına kıldığı rekat ilk rekat olmuş olur. Çünkü onu kaza ediyor. İmam onu kılmış geçmiş zaten. Birinci rekatı imam kılmış geçmiş. Değil mi? Bu onu kaza ediyor. Dolayısıyla gene Sübhaneke'yi okuyacak. Çünkü birinci rekat gibi sayıyor. Fatiha ve Zamm-ı Sûre okuyacak. Hanefilere göre. Ama Şafilere göre onlar diğer rivayet esas alıyorlar. Diyorlar ki bu kendi başına kıldığı rekat son rekat sayılır mesela. Dolayısıyla yalnız Fatiha okuyacak yani. Hanefilerin buradaki yani dayandığı nokta, diyorlar ki bu hadisin ravisi daha sağlam, daha alimdir. Bu farkını anlayabilecek bir adam. Öbürü öyle değil. Kelimeler arasında bir fark var ama bu anlayamaz. Elhasılı böyle hadisi mana olarak nakledecek olan kimsenin ilim sahibi olması gerekir. Yoksa yanlış anlayabilir yani. Şimdi hadisin mana olarak nakil şart olmuştur bugün. Çünkü mesela o gün de öyleydi gerçi. Arap olmayan milletler vardı. Bu Arap olmayanlara tercüme etmeyecekler mi? Bilenler, Arapçayı bilenler tercüme etmeyecek mi? Dolayısıyla ne oluyor? Mana oluyor o zaman. Tercüme olmuyor mu? Tercüme manadır. Lafız değil ki. Arapçadan Türkçe'ye tercüme ediyoruz mesela. Bu nedir? Bu manadır. Dolayısıyla yani başka milletler Müslüman olduğunda onlara, onların hocaları, Türklere, Kürtlere, başka mesela Amerikalılara, İngilizlere falan, mesela onların hocaları onları anlatırken nasıl anlatacak? Mecburen manayı söyleyecek. Hadisin lafzını söylesek ne olacak yani? Hatta biz Kur'an'ı bile öyle değil mi? Kur'an'ı bile Arapçasını söylesek de yine tercümesini, manasını söylüyoruz. Dolayısıyla Kur'an'ın bile manasıyla söylemek doğru olduğuna göre nasıl olur da hadisin mana olarak nakil doğru olmaz? Kur'an'ı bile biz mana olarak söylemiyor muyuz? Arapçasını desen kim anlayacak? Arap bile anlamıyor ki zaten. Zaten Arap'ın alemi de Arap'a Kur'an'ı Arapçasını söyleyip o da açıklama yapıyor zaten sonuçta. Çünkü halk anlamaz. Yani Arapça bilmek başka bir şey, ilim sahibi olmak başka bir şey. Arapça konuşuyor belki, uydurukça da olsa konuşuyor. Ama bu ilim sahibi olmak demek değil yani. Oradaki kelimeleri anlıyor, manayı anlıyor değil ki. Gene sonuçta ona tefsir gerekiyor yani. Madem Kur'an'ın tefsiri ve tercemesi, manevi tercemesi yani caiz, mana olarak söylemek caiz, o halde hadisi de mana olarak nakletmek caiz. Ama tabi şimdi mesela bir konuşmacının bunu söylemesi başka bir şey, ravinin söylemesi başka bir şey. Burada fark var ama. Bunu antiparantez belirtelim yani. Arada fark var. Yani şimdi mesela diyelim ki ben bir hadis söylüyorum. Mana olarak mesela zaten hepsini mana olarak söylüyoruz değil mi size? Mesela diyoruz ki Peygamberimiz buyurmuş ki ameller niyetlere göre. Mesela şimdi mana olarak söylüyoruz. Arapçasını söylesem kim anlayacak zaten? Şimdi ama ben başka ravi başka. Şimdi o ravi olduğu için o orijinalini söylüyor. Şimdi ben sonuçta tercüme yanlış da yapsam, yanlış da anlamış olsam önemli değil. Çünkü ben ravi değilim. Çok çok hata etmiş olurum. Ondan sonra açar bakarsın bir kitaba doğrusunu görürsün oradan. Demek ki ben karıştırmışım olabilir. Açar bakarsın bulursun. Ama ravinin kendisi yanlış söylerse o zaman tüm dünya yanlış öğrenecek. Şimdi ben yanlış tercüme etsem, yanlış mana olarak yanlış nakletsem, yanlış anlamış olsam, biriler doğruyu anlar, olur biter, düzeltir. Açar bakarsın kitaba doğruysunu anlarsın. Ama çünkü ben ravi değilim. Ama ravi ravidir. O doğru söylemek zorunda. O yüzden onun mana olarak nakletmemesi, lafızla aynı lafızlarla metin olarak nakletmesi, orijinaliyle yani nakletmesi gerektiğini söylemişlerdir. Ama bu ne kadar mümkün olmuştur? Yani ilk nesiller biraz daha hassas davranmışsa da sonraları bu pek mümkün görülmemiştir ve artık mana olarak nakle müsaade edilmiştir. Ama mana olarak nakleden ravi alim olmalı demişlerdir. Ve bu da bu fetva aslında güzel olmuştur. Yoksa çok hadisten mahrum kalırdık. Yani şimdi ravi diyelim aynen motomot ezberleyememiş. Hadisten mahrum mu olalım yani? Yani zaten Allah Resulü'nün hemen her şeyimi yazın dememesinden de anlaşılıyor ki mana olarak da nakletseniz olur demek de istemiştir yani. Çünkü biliyor ki yani hadis nakledecekler. Biliyor yani Peygamberimiz. Yani biz peygamber değiliz. Bizim bile sözümüz icabına birileri bir yerde naklediyor. Öyle değil mi? Peygamberimiz bunu bilmiyor mu yani? Kendisi peygamber. Her dediği önemli. Biliyor ki yani kendinden sonrakilere nakledilecek. O zaman niye demedi hepsini yazın? Hepsinin aklında da kelime kelime kalmayacağını da biliyor. Ve buna rağmen durum bu iken yani o zaman bunun manası şu olmuş oluyor. Demek ki Allah Resulü mana olarak nakli caiz görmüş aslında. Çünkü çok iyi biliyor ki sahabe ve tabiin sonraki nesillere mana olarak nakledecek. Çünkü motomot ezberleyemeyecekler her şeyi. Yazmıyorlar da. Motomot da ezberleyemeyeceklerini biliyor Peygamberimiz. Efendimizin bunu bile bile sessiz kalması mana olarak nakli caiz gördüğünü ispat eder kanaatimce. Bu gibi hadisler ise demin söylemiş olduğum yani benden bir şey duymuş olan onu duyduğu gibi rivayet etsin. Olur ki kendinden daha alim birine nakletmiş olur. O daha da iyi anlar kendisinden. Tabi bunlar da yani elinizden geldiği kadar olduğu gibi nakletmeye çalışın demektir. Buna teşviktir. Ama bu mana olarak nakletmeyin demek de değildir. Çünkü her zaman bu mana olarak nakil mümkün olmayacaktır. Yani bunu da belirtelim. Sahabe de bu hususta hassas davranmış yani. Mesela Seyyidina Ömer radıyallahu anh'un oğlu Abdullah İbni Ömer birisinin hadis söylediğini, İslam'ın beş esasını anlatan hadis var ya, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir buyuran hadis. Onu mesela söyleyen birisini duyuyor, bakıyor takdim tehirli söylüyor kişi yani. Önce söylemesi gerekeni, sonra söylemesi gerekeni evvel. Yani zekatla mesela orucu yeri değiştiriyor mesela. Halbuki bir şey de olmaz yani. Ama olsun diyor ki doğruyu söyle. Ramazan orucu diyor, o dediğin rivayette diyor Ramazan orucu en son söylenecek. Öyle söyle diyor. Yani şimdi burada niye bunun üzerinde duruyor? Bir mana olarak nakletmek iyi değildir. Eğer aynen biliyorsan aynen söyle, niye değiştiriyorsun? Yani yerlerini değiştirmek de uygun o değil. Neden? Çünkü icabında bir alim ileride belki onun sıralamasının o şekilde namaz, zekat, hac, oruç şeklinde olduğundan belki bir mana çıkaracak bir alim ileride. Ya niye engelliyorsun bunu yani? Sen diyor bunu biliyor musun yani, bu Ramazan orucu en son değil miydi? Evet. Niye öyle söylemiyorsun? Ne fark eder? Olmaz diyor. Aynen. Biliyorsan aynen söyle. Yani bu biliyorsan evet diyebiliriz ki yani, biliyorsa aynen söylemeli. Ama bilmiyorsa da o hadisi, bir kelimesini işte o aynen o kelimeyi motomot ezberleyemedi. İyisi ben bu hadisi hiç söylemeyeyim demek de hadisi arıya vermek olur. Ümmeti bu hadisten mahrum etmek olur. Doğru olmaz. Daha sonralar zaten bu caiz görülmeye başlandı. Mesela bazıları da sahabe için bunu caiz görmüşler. Diyorlar ki sahabe yani mana olarak nakleder çünkü sahabe acayip Arapça biliyordu. Yaratılıştan Arapçaya çok istidatlıydılar. Yani tam bir Arap olarak dünyaya geldiler. Sonraki asırlarda Arapça zayıfladı. O yüzden sahabe tam anlar. Sahabe başka bir kelimeyle de ifade etse doğru ifade eder. Çünkü tam anlıyor. Ama sonraki nesiller böyle değil. Onların mana olarak nakletmesi doğru olmaz. Lafız olarak nakletmesi gerekir. Çünkü onlar sahabe gibi Arapça bilmiyorlar. Ve aynı zamanda da Peygamberimiz de oturmuş kalkmış değiller. Sahabe Efendimiz de oturduğu kalktığı için olayı da biliyor. Nasıl olmuştu, kim geldi, kim ne dedi, olay nasıl oldu görmüş. O yüzden mana olarak da nakletse bir şey olmaz. Çünkü olay biliyor, ruhunu anlamış ve mutlaka doğru şekilde aktarır. Ama duyandan duyan, icabında olayı görmemiş, bilmiyor. Arapçası da sahabe kadar kuvvetli değil. O yüzden sahabeye caiz görüyorlar mana olarak nakletmeyi, sonraki nesillere caiz görmüyorlar. Bir kısım alimlerin görüşü de böyle. Bu hususta İmam Malik'in görüşü orta bir yoldur. Yani bir kısmı çok şiddetli davranmış yani. Kesinlikle müsaade etmemiş mana olarak rivayete. Bir kısmı daha çok önünü açmış, çok kolaylaştırmış. İmam Malik orta bir yol tutmuş. Diyor ki İmam Malik, Resulullah dedi ki dersen, Resulullah'a kadar ulaştırırsan diyor. Hadisin yani sonunda Resulullah dedi ki şeklinde. Ona kadar, buna merfu hadis deniyor. Yani Resulullah'a kadar ref'e edilmiş, yükseltilmiş. Merfu bu demek. Resulullah'a kadar yükseltilmiş. Filan filandan o sahabeden, sahabi de peygamberimizden. Böyle diyor olursa o zaman mana olarak olmaz diyor. Lafız olarak rivayet edecek. Ama öyle dememiş de. Sadece yani mesela merfu olarak rivayet olunmamış. Peygamberimize kadar ulaşmamış. Yani mesela diyelim ki tabiinde kalmış. Mesela Hasan Basri dedi ki Resulullah şöyle buyurmuş. Hasan Basri peygamberi görmedi. Yani sahabeyi gördü. Hangi kimden duydun söylemiyor. Sahabeyi atlıyor yani. Maktu hadis yani. Mukati kesik bir kesiklik var yani. Kopukluk var silsilede. Ve peygamberimize kadar da ulaştırmıyor yani. Veya mesela sahabiye kadar getiriyor. Ondan sonrasını söyle yani Resulullah dedi ki demiyor. Yani bu şekilde peygambere kadar ref edilmemiş ise bunlar da mana olarak caizdir diyor. Ama peygamberimiz buyurdu ki diyorsan filan filandan filan filan o da peygamberimizden merfu hadis ise yani mana olarak kabul etmem diyor İmam Malik. Çünkü sen diyorsun Resulullah dedi ki o zaman diyor kelime kelime isterim. İmam Malik'in tuttuğu orta yol bu. Mesela hani cuma namazlarında hatırlarsınız hutbelerde evkeme kal der hani bazen. Millet ne olduğunu bilmez de imam da aslında bilmiyor onu söylerken ne dediğini o da bilmiyor. Evkeme kal yani mesela hadisi söylüyor. Bazı cahiller tam cahil oluyorlar. Ayeti söylüyor ayeti. Ondan sonra evkeme kal diyor. Bu saçma sapan bir konuşma yani. Yani ayette evkeme kal olur mu? Evkeme ev yahut demek Arapçada. Keme gibi yani nasıl ki demek? Kale dedi. Yani ya mesela hadisi söylüyorsun mesela. Resulullah buyurdu ki innemel amel bin niyet mesela. Hadisi söylüyor. Ondan sonra evkeme kal. Yani yahut da dediği gibi. Nasıl demişse yani. Yani bize böyle geldi rivayet. Biz böyle okuduk kitaptan. Ama doğrusunu Allah bilir. Acaba Efendimiz böyle mi dedi? Yoksa başka bir kelimeyle mi söyledi? Ev yani yahut kema kal dediği gibi. Yani biz böyle okuduk ama nasıl dediyse aslında öyle. Biz böyle biliyoruz. Demek ev kema kal demek yani. Kale yani. Yani bu hadis için böyle kullanılır. Ayette böyle olur mu? Yahut Allah nasıl demişse. İşte onun dediği gibi. Yani bu ayette olur mu? Adam evkeme kal duymuş ama ne olduğunu bilmiyor. Ayet için de icabında evkeme kal diyor yani. Hadis söylememiş aslında. Ayet söylemiş sadece hutbenin girişinde. Hadis söylemiyor. Ayet söylüyor. Ayet zaten neyse odur. Sabittir ayet yani. Allah'ın kelamı zaten değiştirilmemiş ki. Veya bir şüphe yok ki onda. Kema kale yani bir şüphe ifadesidir aslında. Yani biz böyle okuduk ama acaba öyle mi demiş Allah Resulü? Belki yani mana olarak yani gelmiş bu rivayet bize. Yani lafız olarak gelmemiş. Nasıl dediyse yani öyle. Allah bilir işte. Demek. İşte bunu demesi gerekiyor. Yani bazı raviler böyle demiştir. Bir şüphesi varsa, mana olarak rivayet ediyorsa, diyecek ki ev kema kal. Yani mana bu yani nasıl dediyse artık. Dediği gibi. Ama mana bu yani. Mesela bazı alimler hadisi parçalamışlardır. Mesela Bukhari böyle yapar bazen. Yani hadisin mesela diyelim bir bölümü başka bir konuyla ilgilidir. Orayı keser Bukhari. Onu oraya koyar. Başka bir bölümü başka bir konuyla ilgilidir. Onu da keser. Başka yani her o uzun bir hadis mesela diyelim. O hadisin o konuyla ilgili kısmını keser yerine koyar. bu hadisin manasını bozmaz. Çünkü zaten Buhari onu başka bir bapta mutlaka hadisin tamamını vermiştir. Buhari'nin yöntemi odur. Buhari'nden istifade bir yönden kolaydır, bir yönden zordur. Müslim'in Buhari'den üstünlüğü var. Tasnif edilişi, babların dizaynı filan çok güzeldir. Buhari'de istifade zordur biraz. Çünkü Buhari bazen hadisi kesiyor. Kesiyor. O kısmını alıyor sadece. Bu normalde doğru bir şey değildir. Ama Buhari onun tam metnini daha evvel başka bir yerde vermiştir. Ondan dolayı doğrudur yaptığı şey. Yoksa şimdi bunu bu konuda niye konuşuyoruz? Çünkü hani mana olarak nakli konuşuyoruz ya. Bu da bir çeşit, ona benzer bir durum. Yani mana olarak nakil gibi, bu da bir kısmını alıyor, onu koyuyor sadece. Yani bu ne kadar doğru? Yani doğru, eğer Buhari olursan doğru. Çünkü Buhari onu yaparken hadisin metnini tamamını başka bir yerde tam koymuş zaten. Oradan da bazı kısımları alıp başka yerlerde kullanmış. Tekrarlı olmuş tabii. Bu durumda hadis tekrarı olmuş oluyor. Ama bu güzel oluyor çünkü herkes Buhari kadar yani onu bulamaz oradan. Buhari o hadisin o kısmını buluyor. Başka bir konuda kullanıyor, onu oraya yerine yerleştiriyor. Böylece araştırmacıya yardımcı oluyor. Diyor ki yani bak filan hadisteki şu kısım bununla ilgilidir. Demiş oluyor ve araştırmacıya yardımcı olmuş oluyor. Araştırmacı için Buhari böyle bir üstünlüğe sahiptir. Ama araştırmacı olmayan için Buhari'den istifade Müslüm kadar kolay değildir. Yani Buhari'den istifade zordur. Tekrarlı hadisler, parçalanmış hadisler ve babların tasnifi biraz daha zordur. Evet. Demek ki bu şekilde parçalamak, hadisi parçalamak ancak hadisin tamamını başka bir yerde verdiyseniz, yani vermişse yani bir muhaddis, ancak o zaman doğru olur. Yoksa hadisin bir kısmını saklamış gibi olur. Bir bölümünü alıyor, diğer bölümünü almıyor. Saklayan insan durumuna düşer. Bu da caiz olmaz. Başka bir yerde tamamını verdiyse burada da bir kısmını verip bir kısmını vermeyebilir. Evet, aynı eserde yani zaten hadis en büyük hadis kitabı olarak bildiğimiz sahihini yazmıştır. Dolayısıyla onda da hepsi vardır yani. Şimdi bu şekilde raviler gidiyordu hadis şeyhinin yanına, ondan onun ağzından duyuyordu. Şeyh okuyordu hadisi, o da alıyor yazıyordu ve ezberliyordu. İlk devirlerde böyle yapıldı. En kuvvetli yol da budur, buna sema denir, işitme. İşitmeyle hadis elde etmek. Bunun için tabii uzun seyahatler yapmaları gerekiyordu. Bizzat hadis şeyhini bulacak. Ta adam mesela Mısır'dan kalkıp Türkiye'ye geliyor veya buradan kalkıp tam Mısır'a gidiyor. Aylarca yol gidiyor. Bu en kuvvetli olan yöntem budur ama bunun dışında başka yöntemler sonra geliştirildi. Bu çünkü çok zor oluyordu. Herkes bu zorluğa katlanamıyordu. Daha sonraki devirlerde başka yöntemler. Şimdi 5. fasılda tahammülü hadis, hadisi taşıma, alma, hamletme yani üzerimize alma, hadisi tahammül, hadisi elde etme yolları. Yani hadisi elde etmenin tabii ki en doğru şekli semadır. Birinci derecede budur dolayısıyla. Evvela en güzeli budur. Yani gidip şeyhin ağzından duymak. Tabi şeyh derken anlıyorsunuz artık değil mi? Tarikat şeyhi değil yani, hadis şeyhi. Hadis alimi demek. Şeyh alim demek zaten normalde. En kuvvetli hadis alma şekli budur. Sema'dır. Daha sonraları başka yollar da tabi geliştirildi. Onlara geleceğiz. Mesela birçok muhaddis ya da birçok hadisle uğraşan ilim adamı semiatu ifadesini kullanmıştır mesela. Semiatu filan, filanı işittim. Bu semiatu işittim demek Arapçada, duydum demek. Semi'tu fulan, filanı işittim. Kale keze keze keze, şöyle şöyle dedi. Bu en güzel yoldur. En kuvvetli ifadedir. Yani şimdi ravi hangi ifadeyi kullanacak? Buna bakıyor alimler. Mesela bir insan karısını boşasa, mesela soruyoruz yani, hangi kelimeyi kullandın? Boşarım mı dedin? Boşayacağım mı dedin? Boşadın mı dedin? Boşsun mu dedin? Ne dedin yani? Baban evine git mi dedin? Defol mu dedin? Ne dedin yani? Kelime önemli yani. Aynen öyle. Burada da ravinin kullandığı kelime önemli. Semiatu mu diyor? İşittin mi diyor? Ne diyor? Okudu mu diyor? Bana okudu mu diyor? İşittin mi diyor? Yani kullandığı kelime önemli. Ona göre yani hadisin sıhhat derecesine karar verecek muhaddis. Ne kadar incelemişler yani. Kullandığı kelimeye bakıyor. Mesela haddesene filan, filan bize söyledi. Ekberene filan, filan bize haber etti. Mesela semi'atu filan, filan filanı işittim. Böyle ifadeler. Mesela kâle lene, bize dedi ki. Bu ifadelerin hepsi de kaliteli ifadelerdir. Hepsi de sema ifadeleridir. Duyduğunu anlatıyor. Bunların hepsinin manası yani semi'atu, yani işittim yani. Ama genellikle ehberene demişlerdir. Haddesene'yi az kullanmışlardır. Yani bize haber etti demişler. Bize söyledi dememişler genellikle. Bazen de haddesene dedikleri de olmuş. Yani en çok kullanılanlar bunlar. Mesela bir adam Ahmed İbn Hanbel'e geliyor, diyor ki filan diyor bize haddesene demezdi, ehberene derdi. Fark var mı arada? Yok diyor fark. İmam Ahmed fark yok diyor. Ha ehberene ha haddesene diyor, bir şey olmaz yani. Haber etti veya söyledi yani, bir şey olmaz diyor bundan. Bir fark yok diyor arada. Ekser ulemaya göre semi'tu en kuvvetli ifadedir. İşittim ki yani. En kuvvetli ifade budur. Çünkü bunu diyen başka bir şey kastediyor olamaz. Açık yani. Öbürleri de açık da bu daha açık onlardan. Bundan sonra haddesene ya da haddeseni bana söyledi. Haddesene bize söyledi. Haddeseni bana söyledi. Haddeseni haddeseneden daha üstündür. Bana dedik, bana söyledi daha iyidir. Bize söyledi dediği zaman yani şeyh konuşuyor. Kalabalık bir sürü insan var. Ben de duydum yani. Hoca icabında belki de kalabalıkta tam anlayamamış olabilir. Ama bana dedi ki, bana söyledi dediği zaman karşı karşıya demek ki. Birebir. Bu daha üstün bir ifade. Yani semi'atu, işittim ki, de, bu en güzel. Ondan sonra haddeseni, sonra haddesene, bize söyledi. Bana söyledi, sonra bize söyledi. Ondan sonra ehbereni, bana haber etti. Sonra ehberene, bize haber etti. Derece. En yukarıdan en aşağıya doğru. Ama tabii sonuç itibarıyla yine de hepsi de şeydir yani, yakındır birbirine. Hepsi de güzel ifadelerdir. Zayıflık yoktur hiçbirisinde de. Sadece birbirine daha kuvvetlidir. Yani zayıflık yok da kuvvetlilik var yani. Mesela قال لي, bana dedi ki, ve قال لنا, bize dedi ki, bu da aynı şekilde caizdir. Haddesene gibidir bu da. قال لنا, bize dedi ki, haddesene, bize söyledi ki. Yani Türkçe'de belki çok fazla bir fark anlaşılmıyor da, Arapça'da bu ikisi apayrı bir kelime ya, yani fiil, ayrı fiiller. Yani kale, haddese, farklı yani. Ama yakın birbirine tabii. Sonuçta yakın. Mesela dedi, mesela kale diyor. Kale li demiyor. Bana dedi ki demiyor. Dedi ki diyor sadece. Kale. Bana dedi ki demiyor yani. Mesela filan şeyh kale li dese, bana dedi ki, tamam, sorun yok. Haddeseni gibi yani. Bana söyledi ki. Olacak. Sorun kalmayacak. Ama öyle demiyor. Kale diyor sadece. Dedi ki. Kime dedi yani? Başkasına mı dedi? Sana mı dedi? Yani kalabalığa mı dedi? Belli değil yani söylediği lafta. Bu tedlis şüphesi oluyor bunda. Bu tür bir ifadede. Yani sanki kendisine aslında dememiş, ama kendisine denmiş hissini vermek istiyor. Tedlis bu yani. Bir bakıma aldatma. Yani bana dedi ki gibi anlaşılmasını istiyor. Ama bana dedi ki dese yalan olacak. Öyle diyemiyor. Galeli diyemiyor. Bana dedi ki dese yalan olacak. Diyemiyor. Bu sefer gale diyor. Dedi ki. Millet de sanıyor ki herhalde bana dedi ki demek istiyor. Öyle zannetsinler istiyor aslında. Buna işte tedlis deniyor yani. Ve öyle zannettirmek istiyor. Bu bir küçük bir aldatma. Yani kendi o rivayetinin üstün bir rivayet olduğunu, o mesajı vermek istiyor. Aslında üstün bir rivayet değil. Aslında kendisinden söylememiş yani. Belki de kendi birinden duymuş. Ahmet dedi. Diyelim adı da mesela Ahmet. Ahmet dedi ki, sen sanıyorsun kendisine demiş. Halbuki kendisine dememiş. Kendisini görmemiş de, kendisi birinden duymuş. Ahmet denilen şeyh mesela böyle demiş. Yani ben duydum ki filandan, o da filandan demiyor. Dedi ki diyor. Sen sanıyorsun ki bizatihi kendisi ondan görüşmüş yani. Bu ravilerin tedlisi, böyle bir ufak bir hilekarlık yani bu. Kendi hadisini kıymetli göstermek için, çünkü doğruyu yani tam, daha doğrusu yalan söylemiyor da, ama doğruyu da tam söylemiyor. Biraz kapalı bırakıyor yani orayı. sen öyle zannedesin istiyor. Böylece o hadise daha çok kıymet vereceksin. Açık açık söyleseydi sana, sen zaten anlayacaktın. Şimdi bu konu daha sonra zaten yine gelecek. Müdelles hadis denir buna. Ya hadiste böyle teddis yapıyor yani. Bir öyle zannetmeni istiyor, bir hilekarlık yapıyor ama yalan yok ama. Yalan yok ama sen öyle zannediyorsun yani.
Bugün de mesela bizler ders yaparken veya herhangi bir yerde duyuları bazı nasihatte bulunurken Allah Resulü buyuruyor ki ağzından mesela ifade etmiyoruz. Bunda herhangi bir mahsus.
Hayır, şimdi biz ravi değiliz. Biz yani konuşurken Resulullah buyurdu ki diyeceğiz tabii. Başka nasıl izah edeceğiz? Başka nasıl söyleyeceğiz hadisleri?
Buyurmuş ki mesela buyurdu ki ikisi arasında mesela fark var. Mesela bize o zaman az önceki söylenen söylemlere göre yani tehdit zamanında o zaman biz yani
Hayır, şimdi biz ravi değiliz. Şimdi Türkçe'de buyurmuş ki ifadesi her ne kadar varsa da ama biraz da böyle yani kültür seviyesi düşük insanların kullandığı bir tabirdir o. Resulullah buyurmuş ki bazen kullanılır, yerine göre hoş olur yani uygun düşer bazı cümleler ortamına göre. Ama yerine göre uygun düşmez. Yani biraz basit düşer. Samimi bir ortamda mesele olmaz yani. Aynı şey, bir şey olmaz. Ama biraz resmi bir konuşmada uygun düşmez. Şimdi bizim böyle bir tereddüde kapılmamıza gerek yok. Çünkü biz zaten ravi değiliz. Biz yani Resulullah buyurdu ki derken millet bizi ravi gibi zannedecek diye bir ihtimal var mı? Biz yani Resulullah'tan duyan birisi miyiz? Böyle bir şey var mı? Hayır, biz kitaptan okumuşuz sadece. Zaten böyle bir ilim dünyada yok şu anda. Yani duyandan böyle bir şey zaten yok şu anda. Bunu herkes biliyor. O yüzden böyle bir risk söz konusu değil. Yani biz Resulullah buyurdu ki dediğimiz zaman millet ha herhalde bu adam bizatihi kendisi peygamberi göreni görmüş herhalde gibi. Böyle bir şey düşünmez zaten bizim hakkımızda. O yüzden biz tedlis yapmış olmuyoruz yani. Biz onu bunu aldatmış olmuyoruz. Herkes biliyor ki yani biz zaten o değiliz yani. Biz ravi değiliz yani. Biz sadece hadisi insanlara ulaştıran tebliğciyiz yani. Ravi o silsile o Allah Resulü'nden o muhaddise kadar gelenler o silsiledeki halkalardır ravi. Biz ravi değiliz. Şimdi en üstün hadisi tahammül yani hadisi taşıma, hadisi almanın en üstün yolu bu sema, işitme. Gidiyor oraya kadar işitiyor. Ve bunu ifade ederken de sonrakilere nasıl ifade ediyor? Semiyatu diyor. İşittim diyor. Semiyatu filan filandan filanı işittim. Şöyle konuşuyordu. Şöyle dedi. Veya mesela ehbereni diyor. Bana ihbar etti, haber etti. Ve haddeseni diyor. Bana söyledi diyor. Bu sema ile yani duymayla alanlar bunu böyle ifade eder. Bunu dediği zaman biz anlıyoruz ki bu duymuş. Sema ile almış. Anladınız mı? Bu tabirler niye öğreniyor? Sebebi bu. Bu tabiri kullandığı zaman biz anlıyoruz ki bu oraya kadar gitmiş, duymuş. En kuvvetlisini yap, en iyisini yapmış yani. Ha, ikinci bundan daha düşük derecede olan alma yöntemi, hadisi şeyh'ten alma yöntemi kıraat. El-kıra'e o da okuma demek yani kıraat malum zaten kıraat tabiri biliniyor herkes tarafından. Bu ne demek yani talip yani ilim talebesi yani hadis talebesi tilmiz şeyha okuyor Kaynak o şeyhtir. O biliyor yani, hadisi biliyor. Şeyhin hadisidir o. Yani şeyh o hadisi, şimdi o hadis için kaynağımız oluyor bizim. Ve ona okuyor tilmis, talebe. Onu okuyor. Elinde metin var ya da aklından, ezberinden. Diyor şeyhim Resulullah filan filandan filan filandan filan filandan filan filandan filan Resulullah'tan. Resulullah dedi ki, okuyor. Şeyh tamam diyor. Bu kıraattır işte. Şeyhe okuyor, şeyh de tasdik ediyor. Yani burada şeyh konuşmuyor yani. Talip, tilmis konuşuyor yani. Ve okuyor veya ezber veya kitabından kendi yazmış mesela. Oradan şeyhe arz ediyor. Buna arz da denilebilir yani. Şeyhin huzurunda arz ediyor. Şeyh söylemiyor, o söylüyor. Şeyh tamam diyor. Evet. Şeyhden öğrendiği değil. Şeyh icabında kendisi başkasından almış şeyhin hadisini. O hadisi o şeyh biliyor. Başkasından öğrenmiş ve gidiyor şeyhe, diyor şeyhim sen bu hadisi söylemişsin. Senden bu hadisi almışlar falanlar filanlar. Ben de onlardan öğrendim. Sana okuyayım, doğru mu yani? Yani şeyh, çünkü hadisin kaynağı o. Onun yanına gidiyor, ona okuyor yani. Doğru mu değil mi diyor yani. Sen bana icazet ver yani, ben yani sana okuyayım. Sen tamam de, ben artık bunu nakledeceğim yani. İzin istemiş gibi de oluyor aynı zamanda yani. Tabi bu durumda ezberden okumak mı iyidir, kitaptan okumak mı iyidir? Tabi kitap daha iyidir çünkü ezberde hata olma ihtimali vardır. Yazı da daha az hata olur. Onun için şimdi tabi kıraat mı üstündür, sema mı üstündür? Sema, işitme. Şeyh söylüyorsan işitiyorsun. Bu daha üstündür. Bu ise ikinci derecededir. Yani sen okuyorsun, şeyh işitiyor. Şeyh bildiği hadisi senden tekrar duyuyor. Yani bu niye derece farkı var? Aslında hemen hemen aynıdır. Hatta o yüzden bazıları kıraat semadan üstündür diyenler de olmuş. İse de zayıf bir görüştür o. Bizzat şeyhin söylemesi daha üstündür. Çünkü şeyh kendi konuşsa, mesela bu neye benzer şimdi, diyelim ki şimdi ben ders yapıyorum size, şimdi siz orada okusanız, bir şey söyleseniz, ben tamam desem, başımı sallasam veya tamam desem, şimdi bu mu üstündür? Mesela ben size ders anlatsam bu mu üstündür? Anlatsam daha üstündür. Çünkü senin dediğin icabında ufak bir nüans hatası olsa da ben üzerinde durmayabilirim. Neyse öyle olsun derim. Bir şey olmaz derim yani. Ama onu ben anlatsam öyle anlatmam belki. Anlatabildim mi? Ben onu anlatsam belki öyle ifade etmezdim. Sen öyle anlatınca ben de bakıyorum, neyse daha yeni öğreniyorsun diye düşünüyorum. Bir şey olmaz diyorum. Hadi öyle olsun diyorum. O yüzden bu derecesi düşük yani bunun. Düşük oluşu bundan kaynaklanıyor yani. Şeyh kendi söylese daha isabetli söyler. O söyleyince şeyh icabında ufak bir hata olsa da belki de görmezden geliyor yani, bir şey olmaz diyor. O zaman ama düşüyor derece. Çok hassas yani, incelemişler. Buradaki nüans farkını bile görmüşler yani. Ve işte bu şekilde bu kıraat, yani birisi şeyhe okumuş ise kıraaten ale şeyh de diyecek yani. Yani şeyhin huzurunda okunduğunu anlatmak için bu böyle ifade edilir. Şeyhe yani okunarak demek. Şeyhe okunarak orada belli edecek yani, şeyhe okuduğunu, şeyhin huzurunda bunun okunduğunu belli etmesi gerekiyor. Mesela okumuşsa şeyhin huzurunda bunu nasıl ifade edecek? Diyecek kara'tu ale şeyh. Şeyhe okudum. Veya kara'tu emame şeyh. Şeyhin karşısında bunu okudum. Buna benzer bir ifade kullanacak. Ve huve yesma mesela ben okudum o dinliyordu gibi. Ben okudum o dinledi gibi. Böyle bir ifade kullanacak. O zaman biz anlıyoruz ki bu okumuş. Bu ikinci derecede kıraat yapmış demek ki. Yani sema değil. Okumuş, kendi okumuş. Bunu böyle ifade eder. Demek ki bunu böyle ifade etmesi lazım. İlla kıraat kelimesini kullanacak yani. Ya okudum ya işte şeyhe okuyarak gibi okuma kelimesini kullanması lazım. Yoksa icabında yanlış anlaşılır. Belki de şeyh söylemiş bu yazmış gibi anlaşılır. Onun öyle anlaşılmaması için bunu belirtmesi gerekiyor ravinin. Şeyhe okudum ve şeyhe okuyordum o dinliyordu gibi böyle bir ifade kullanarak belli etmesi lazım. Yani şeyh bana söylemedi, ben onu okudum yani. Bunu belli edecek. Evet. Orada kalsın. Şimdi bundan sonraki diğer şeyler hadis alma yöntemler, icazet, işte münavele vesaire. Bunlar daha aşağı derecede olan mukatebe, i'lam, vasiyye, vicade, başka yollar var. Yani hadisi mesela diyelim bir yerde bir kitap bulmuş mesela. Hadis kitabı. İlk devir Müslümanları yani. Biz değil yani. Onlar ravi sayılacak insanlar yani. Mesela bir yerde bir kitap bulmuş. Mesela bir şeyh diyelim öldü. Gitti onun evinde mesela kitabını buldu. Mesela. Bunun gibi yollarla hadis elde etti. Ve bunu mesela naklediyor. Bu hangi derecededir? Şeyhe okumadı. Şeyhten dinlemedi. Şeyh ona yazdırmadı. Buldu mesela yani. Bunun gibi başka yollar var. Hadis elde etme. Elde etmişler zamanında. Yani bizim için değil bu söylediklerim ha. Onlar için yani. Böyle hadis elde etmişler. Şimdi bu hangi sınıfa girecek? Falan bunun gibi daha 5-6 yol daha var. Yani şimdi biz hangisini ele aldık? İki tanesini ele aldık. Sema ve kıra. Diğerleri de sonra inşallah devam edeceğiz.